Vatan Yeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal İkinci Kaset İkinci Yüz Sayfa 65 Bütün dünya yüzleri, elleri, dişleri son maviye kesince başlarını kaldırdılar. Kaynaşan kelebek bulutunu da bir daha gözlerine alamadılar. Kelebekler çekilip gidince de gökyüzü boşaldı. Gökyüzü de çekilip kelebeklerle birlikte gitmiş gibi geldi onlara. Kelebeklerden sonra da birbirleriyle hiç konuşmadılar. Evlerinden de çıkmadılar. Ağa Efendi ile Poyraz gelinceye kadar. Ağa Efendi ile Poyraz gün burnuna Kadri Kaptan'ın teknesinden iskeleye çıktılar. Onların geldiğini görenler, duyanlar bir anda çınarların altına biriktiler. Kadri Kaptan ağzına kadar dolu çuvalları, torbaları tekneden alıp getirdi. Masaların üstüne koydu. Zehra ile Nesibe de koşarak geldiler, babalarına sarıldılar. Ardından da Poyraz'ın elini sıktılar. Zehra'nın yüzü gene pespembe olmuş, elleri de titriyordu. Kızlar babalarının rahat yüzünü, gülen gözlerini görünce önce şaşırdılar, sonra da gülerek "Hoş geldiniz" dediler. "Hoş bulduk." Ağa Efendi'nin sesinden sevinç taşıyordu. "Çocukların hepsi burada mı?" "Burada" dediler. Çocuklar bir anda onun yöresine sardılar. "Gelin bakalım." Ağa Efendi masaya yöneldi çocuklar da. Önlerindeki küçük telis torbayı aldı, ağzının ipini açarken çabaladı, yanındaki Kadri Kaptan torbanın ağzındaki ipi çözdü. "Ağa Efendi, torbanın içindekileri masanın üstüne dök bakalım." Torbanın içinden bir sürü renk renk küçük kutu çıktı. Çocuklara dağıttı kaptan. Kaptan kutuları bir anda dağıttı. Çocuklar uzatılmış ellerinde kutular öyle kala kaldılar. Ağa Efendi artan kutulardan birini aldı, kaptana verdi. "Aç şunu." Kaptan kutuyu açtı, çocuklar gözlerini ellerine dikmişler, bakıyorlardı. "İçinden bir tanesini al, ağzına at." Kaptan kutuyu açtı, pembe lokumlar sıram sıram dizilmişti. Şaşkınlık içindeki çocuklar, kaptanla birlikte ellerindeki küçük kutuları açmışlar, Ağa Efendi'ye gözlerini dikmişler, bakıyorlardı. Ağa Efendi kaptanın elindeki kutudan parmaklarının ucuyla bir lokum aldı. Pembe lokumdaki şeker tozlarını parmaklarına bulaştı. Lokumu ağzına götürdü, parmaklarını yaladı. Çocuklar da onun tıpkısını yaptılar. Kadri Kaptan da. Ağızlarına gül kokulu bir tat değen çocuklar coştular. "Holloş, holloş" diye kamışlığın altından deniz kıyısına aldılar, yatırdılar. Daha zeytinliğin altına varmadan yarın üstüne çıktılar, bacaklarını yardan aşağı sarkıttılar, birbirlerine bakarak lokumlarını yavaş yavaş tadını çıkararak yemeye başladılar. Ağa Efendi, "Öteki torbaları da açın" diye buyurdu. Torbalar açılmaya başladı, yüzülmüş tam bir de koyun almışlardı. "Hatunlar bu koyunu nasıl pişirirseniz pişirin, gönlünüze kalmış." Kızlar babalarına şaşkınlıkla bakıyorlardı. Babalarının duruşu, yürüyüşü, el kol sallayışı, bakışları, her bir şeyi değişmişti. Sanki o insanlık tarihinin en büyük sürgününün en çok zulüm görmüş kişisi değildi. Sanki o elleri koynunda kalmış, konuşmayı unutmuş, kendinden geçmiş, uyur gezer gibi dolaşan kişi o değildi. Melek Hatun da ondaki değişikliği sezmişti ya, korkuyordu. Acaba yarın sabah erkenden Girit'e mi gidiyordu? Zehra babasından gözlerini bir türlü ayıramıyordu. Babası gençleşmiş, yüzündeki kırışıklıklar açılmış, konuşması eski buyurgan biçimini almış, güvenli, sevdiğinde sevinci yöresindekilere geçen eski insan olmuştu. Zehra sonunda dayanamadı, vardı babasının koluna girdi, kamışlığa kadar yürüdüler. Kolundan tuttu, babasını durdurdu, yüz yüze geldiler. "Söyle baba" dedi, "gittiğiniz yerlerde neler oldu?" "Çok şey kızım, çok şey oldu. Şimdi sana hepsini anlatamam, size sonra hepsini bir bir söyleyeceğim." Bu sırada yanlarına Nesibe de geldi, ardından da Melek Hatun. Ağa Efendi gelenlere gülümsedi. Ben de Zehra'ya başımıza gelenlerin sonucunu anlatacaktım. Nesibe ile Melek Hatun ona biraz daha sokuldular. Ankara'da bir adamdan kahkahayla güldü. "Kendini adam sayan birinden hakaret gördük. Ankara'da Yunan sefaretinin İstanbul'da olduğunu öğrenince oraya gittik. Arkadaşım Sait Rahmi'yi bulduk. bizi günlerce başında taşıdı. Yunan sefiri arkadaşıymış. Sefir demek memleketinin devletidir. Bize söz verdi. Acilen sizi Girit'inize, atlarınıza, sevdiklerinize kavuşturacağım dedi. O böyle söyleyince tamam dedik. İyi ki sandıklarınızı açmadınız kızlar. Çınarların altına yürüdü. Nesibe de arkasından. Zehra ile Melek Hatun orada dondular kaldılar. Ne konuşabildiler ne de birbirlerinin yüzlerine bakabildiler. Neden sonra Melek Hatun kendine gelebildi? Belli olmaz kızım. Sen hiç üzülme kızım. Sürgünleri hiç almıyorlarmış. Kaptan söyledi. Benim Kadri Kaptan çok akıllıdır. Beylerle, paşalarla da görüşür. Oradan buraya sürülenler hiçbir zaman geriye gidemiyorlarmış. Sesini yükseltti. Hiçbir zaman dedi. Korkuyorum hatun. Sen babamı bilmiyorsun. O ne yapar ne eder? O yıkılası Girit'e döner. O tuttuğunu hep koparmıştır. Melek Hatun sustu. Gözlerini Zehra'nın derin gözlerine dikti. Ne kadar da güzelsin kızım dedi. Allah'ın överek yarattıklarındansın. Yazık değil mi sana? Sen de çok güzelsin Melek Hatun dedi. Zehra, sana da yazık değil mi? Üzülme kızım, üzülme. Gün doğmadan çok gün doğar. Sizde de söylerler miydi bu sözleri? Söylerler. Bak kızım, oralarda babana ne söz vermişlerse versinler, Mustafa Kemal Paşa sözünü yemez. Baban bir daha Girit'e gidemez. Ya Lena diyeceksiniz? O Yunanistan'a gitti de kaçtı adasına. Buraya geri döndü. Şimdi hükümet duysa Lena'nın burada olduğunu doğru Yunanlılara gönderir. Üstelik Lena'nın harpte Mustafa Kemal Paşa'nın yanında 4 oğlu varmış. 2 oğlu Mustafa Kemal Paşa'nın yanında şehit düşmüş. Şimdi de 2 oğlu daha yanındaymış. Poyraz diyor ki duysa hükümet Lena'nın burada olduğunu hemen dera kap onu gene sürer Yunan içine. Hiç sizi Girit'e alırlar mı? Baban kendini avutuyor. Ben bunu babanı da deşerek doğru dürüst sorar öğrenirim. Sor Melek Hatun sor da ben ölmeyeyim. Ben de ölmeyeyim kızım ben de. Hüsmen'in elinden kasaplık da geliyordu. Koyunu parçaladı, pirzola, saç kebaplığı, külbastı, akciğer, karaciğer hepsini masanın üstüne yığdı. Şerif Hatun, bana bir saç bulun. O saç neymiş, neye yararmış diye sordu Baytar. Üstünde yufka ekmek pişirirler. Bizim memlekette ekmeği tandıra vururlar, yufkasını da somununu da. Ah dedi, kaç yıl oluyor boğazımdan tandır ekmeği geçmeyeli. İçini bir daha derinden çekti. Kokusuna hasret kaldığım tandır ekmeği, ah! Kokusu tandırdan çıkar çıkmaz toprak kokusuna benzer. Ben sana yakına tandır ekmeği yaparım. Sizin memlekette de saç ekmeği, saç kavurması yaparlar. Hani sacın ateşe gelen altını isterken temizler, içine kuşbaşı eti doldurur, ateşe koyarsın, verirsin ateşi. Bildim diye heyecanla bağırdı Baytar. Saç bulamasak bile Baytar Efendi ben bir tandır kazdırırım bizimkine. Burada sana ekmeği de yaparım. Hem de yağmur yağmaya başlar. Hem de iri damlalar seyrek düşer. Toprak kokusu insanı delirtirken arkasından taze tandır ekmeği kokusu, ekmek kokusuyla toprak kokusunu birlikte yer, sevincinden tüy gibi olur, şu göklere uçar gidersin. Sağ ol Şerife Hatun. Zeytin odunlarının közlerinin üstünde etleri pişirdiler. Vasili çoktan şarap şişelerini getirmiş, açmış, masanın üstüne koymuştu. 2 şişe mastika, 2 şişe de rakı şarapların arkasına dizilmiş, açılmayı bekliyordu. Tabaklara közde kızartılmış pirzolalar konunca şaraplara başladılar. Ağa efendi bir yudum şarap aldı, dilinin üstünde dolaştırdı. Böyle bir şarap Girit'te de yok, Fransa'da da. Bu şarap nereden geliyor diye sordu. Vasili yukarıdaki yeşil bağlarla set set yükselen tepeyi gösterdi. Ağa efendim bu şarap şu tepelerdeki bağlardan geliyor. Karınca İzmez, Tanasi işte bu şarapları o bağların üzümünden yapmıştır. Karınca İzmez Tanasi'nin şerefine. Ağa efendiyle birlikte herkes kadeh kaldırdı. Karınca İzmez Tanasi'nin şerefine, sağlığına, şerefine. Karınca İzmez Tanasi'nin Karınca İzmez adını Tanasi'ye kim koymuştu belli değil. Şerefine arka arkaya kadeh kaldırdıktan sonra orada kim varsa Hepsinin şerefe kaldırdıkları kadeh, şişelerin bitmesine az kala o kadar tepeden tırnağa sevince kesmişlerdi ki, artık dünyada ne varsa, kurdun, kuşun, börtü böceğin, yılanın, çıyanın, denizdeki balıkların şerefine kadeh kaldırdılar. Zehra ile Nesibe şaşkınlık içindeydi. Babalarını hiç böyle çılgınca bir sevince kendisini kaptırmış görmemişlerdi. O her zaman ağırbaşlıydı. Öfkesi de, sevinci de, bütün davranışları da böyleydi. Bu bağları diken, büyüten, üzümlerinden böyle güzel şarap yapan, sakız kokan rakıları satın alıp da bize bırakan karınca ezmez Tanasi'nin şerefine. Kızlar babalarının ne kadar içerse içsin bu halini, dilinin dolaştığını da ne duymuş ne de görmüşlerdi. Ağa efendi mastika şişesinin dibinde kalan son içkiyi de kafasına dikince coştu. Girit'e varır varmaz ilk işim, evet ilk işim ermiş yani karınca ezmez Tanasi'yi bulmak olacak. Onu alacak çiftliğime getireceğim. Ona en bereketli toprağımı vereceğim. Üzüm diksin, şarap çıkarsın. Ona Arap atlar vereceğim. Ben de köy köy Yunanistan'ı dolaşacak, bu pis insanlıktan çıkmış devirde de Tanasi gibi ermişin de var olduğunu herkese anlatacağım. Gazetelere söyleyeceğim. Bütün Yunanistan'ın gözleri kamaşacak. Ayağa kalktı, sallanarak şimdiye kadar yüzü gülmemiş Poyraz'a yöneldi. Onun kendisine doğru geldiğini gören Poyraz ayağa fırladı, ceketini ilikledi. Uzun boylu ağa efendi ellerini onun omuzlarına koydu. Biliyor musunuz? İşte bu kahraman çocuk açtı bana Girit'in yolunu. O göndertiyor beni yurduma. O benim için Ankara'da çok belalara, zulümlere uğradı. Bana mısın demedi. Bu Şark cephesi kahramanı, İstiklal Harbi kahramanı delikanlı sırf benim için, yalnız benim için kendi başkumandanıyla sırf benim için bozuşarak istikbalini söndürdü, mahvetti. Ben de onu alacak Girit'e götüreceğim. Girit'te oturmak istemezse ona Atina'da ev alacağım. O saraylara, soylu atlara, otomobillere layıktır. Onu başındaki belalardan kurtaracağım. Nasıl kurtaracağımı göreceksiniz. Herkes kendi çöplüğünde horozdur. O konuştukça Zehra da Nesibe de yerin dibine geçiyordu. Poyraz da onu koluna girmiş, eve götürüyor. Ağa efendinin bacakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu. Zehra hemen öbür koluna girdi, merdiveni zor çıktılar. Merdivenin başında ağa efendi neredeyse yere taşların üstüne düşecekti. Poyraz onu zor tuttu, yatak odasına kadar götürdü. Hemen çıktı, Zehra da onu merdivene kadar uğurladı. Yarın Şerife Hatun'a uğrayacak. Akşama kadar orada kalacağım. Yeni bir kilim bitirdi de. Poyraz da onun kulağına eğildi. Yarın Şerife Hatun'a Vasili gelecek. Sana değirmende seni beklediğimi söyleyecek. Zeytinin içinden yukarı çıkarsın. Seni kimse görmez. İkisinin de yüreği küt küt atıyordu. Poyraz kızın elini tuttu. İkisinin de eli tir tir titriyordu. Poyraz merdiven inerken trabzana yapıştı. Bacaklarının bağı çözülmüştü. Kendini çınarların altına zor attı. Sağına soluna bakındı. Ortalıkta kimsecikleri göremedi. Böyle bakınırken kamışlığın oralardan bir ayak sesi geldi. Sesi dinledi. Ses Vasile'nin ayak seslerine benziyordu. Vasile, benim. Geldi yanına oturdu. Benden bir şey mi istiyorsun? Ne bildin? Bırak onu da söyleyeceksen söyle. Sen bir kilit ustasısın değil mi? Ne istiyorsan onu söyle. Yarın tan yerleri ışımadan bir kilit bulacak, değirmene gidecek, kilidi içeriden takacaksın. Sonra anahtarı bana vereceksin. Ben sana işini bitirmeden yetişirim. Ondan sonra Şerife Hatun'a gideceksin. O yeni bir kilim bitirmiş, onu göreceksin. Zehra da orada olacak, seni görmesi yeter. Vasile ayağa kalktı. Hadi kalk kardeş. Bugün çok yoruldun, yarın sabah erken kalkacaksın. Erken kalkacağımı ne biliyorsun? Ben bilmeyeyim de kim bilsin? Yahu kilit meselesini sen bana söylemedin mi? Kilidi getirip sana vermedin mi? Öyleyse iyi, yarın konuşuruz. Poyraz'ın evine geldiler, merdiveni kol kola çıktılar. Lena ana onları karşıladı, yatak odasına girdiler. Vasile Lena ile birlikte onu soydu. geceliğini giydirdiler. Poyraz başını yastığa koyar koymaz uyudu. Sabah erkenden uyandı, deliksiz uyumuştu. Yataktan çıktı, hamamlığa gitti, yıkandı, sinek kaydı tıraş oldu. Lena kahvaltıyı hazırlamıştı. Evin içini çay kokusu almıştı. Poyraz alelacele sofraya oturdu. Lena da aynı çabuklukta tüten çaydanlığı aldı, bardaklara çay doldurdu. Çaya ikişer şeker attı. Poyraz kahvaltısını o kadar hızlı yapıyordu ki neredeyse elleri gözükmüyordu. Kahvaltıyı bitirir bitirmez ağzındaki son lokmayı çiğnerken merdivene saldırdı. Merdivenden inip inmediğinin farkında olmadı. Kendisini değirmenin kapısında buldu. Anahtar elindeydi. Kilide soktu, kapı açıldı. Merdiveni nasıl çıktığını bilemedi. Kendisini pencerenin içinde buldu. Oraya oturdu, sırtını kalın duvara dayayıp dizlerini dikti. Ortalık neredeyse ağıracaktı. Denizin üstünü kaplamış duman yavaş yavaş alacakaranlığın içinden çıkarak yükseliyordu. Poyraz birden karşıya baktı. Ötelerden ışıklarını for etmiş bir gemi geliyordu. Upuzun bir telli kavağın yaprakları titreşiyordu. Aşağıdaki çalılıklardan kanatlarını çarparak uçan bir kuşun sesinden başka adada bir ses, bir yel sesi bile yoktu. Gözü Zehra'ların evine takıldı. Bir süre öyle kaldı. Sonra gene birden ayaklandı, merdivenleri indi, ortalık gittikçe ağrıyordu. Değirmen taşının üstündeki üç buğday tanesini gördü. Yukarıdan sesler geldi, hemen yukarıya çıktı. Tavanın üst köşesinde bir kırlangıç yuvası gördü. Arkadaki köşeden bir ses duyar gibi oldu, oraya bir kırlangıç yuvasını muhkem oturmuştu. Üçüncü köşede de bir kırlangıç yuvası vardı. Poyraz, etti üç dedi kendi kendine. Pencereden bir kırlangıç içeri ok gibi girdi. Üç yuvadan hep birden civcivlerin yaygaraları koptu. Kırlangıç geldi, karşı yuvaya kondu. Onun arkasından ikinci kırlangıç geldi, yandaki yuvaya kondu. Az sonra da üçüncüsü. Poyraz merdivenleri sallayarak indi, dışarıya çıktı. Denizin kıyısında buldu kendini. Denizin sesinden başka ortalıkta çıt yoktu. Denizin üstü pul pul olmuştu. Yürümenin sırası mı? Tan yerleri ağırda ağrıyacak diye düşündü. Zehraların kapısı bir türlü açılmıyordu. Menevişlemiş denizin üstünde de incecik dalgalar. Döndü, değirmene gitti. Kilit elindeydi. Anahtar deliğine soktu. Kilit açıktı. Kapattı, açtı. Bir daha kapattı, açtı. Bir süre böyle kapattı, açtı. Anahtar elinde kamışlığa koştu. İçine girdi. Yöredeki top nergisler geçmişti. Yaz geldi. Neredeyse bütün çiçekler geçti. Menekşeler geçeli çok oldu. O baharda açtığını kimseye göstermeden açan ilk çiçektir. Kamışlığın içinden kimseye gözükmeden Zehra'ların kapısını bir iyice görüyordu. Kapının açılacağı yoktu. Kapı açılmadı ya, Zehra kamışların ötesinde uzun boylu, iri mavi gözleri, omuzların üstüne kadar düşen ışıklı sarı saçları çifte gamzeleriyle karşısında duruyordu. Gözlerini kapadı, açtığında Zehra silinmiş gitmişti. Belki Zehra değirmene gitmiş, kendisini bulamamış diye oraya koştu. İçeriye daldı, merdiveni ikişer ikişer atlayarak yukarıya çıktı, yarı beline kadar dışarıya uzanarak evlerden yana baktı, alacakaranlıkta en küçük bir karartı bile göremiyordu. Sabrı taşıyordu. Pencereden çekildi, aşağıya indi. Pencereden üç küçük karartı içeriye hızla girdi. Yukarıdan kırlangıç yavrularının hep birden çıkardıkları yaygara onu irkitti. Sesleri duymasıyla birlikte üç kuş arka arkaya fırt diye dışarı çıktı. Poyraz yukarıya gözlerini dikti. Diker dikmez de merdivene saldırdı. Kapıyı hızla açtı, zeytinliğe koştu. Yaşlı zeytin ağacının altında durdu. Deniz kapkaranlık gözüküyordu. Çalılıkların içinden şapırtılarla üç kuş fırladı. Kuşların fırladığı çalılıklara vardı. Kulağı ayak seslerindeydi. Denizin hışıltısını duydu. Ağır ağır değirmene döndü. Değirmen taşına oturdu. Dışarıda kanatlar gıcırdayarak dönüyordu. Taş üstünde boynu bükülmüş öyle kala kaldı. Değirmenin içine ışık doldu. Yukarıdan kırlangıçların sesi geldi. Ardından yavruların yaygaraları ortalığı aldı. O yerinden kıpırdayamadı. Neden sonra ayağa kalktı, kapıyı açtı, karşısındaki zeytinliğe baktı, zeytinlerin yaprakları parlıyordu. Üç kocaman kelebek birbirlerine yaklaşıp birleşerek, hemen de ayrılarak, zikzaklar çizerek denize aşağı uçarak gözden gittiler. Az sonra da geriye döndüler, birleşerek gene gittiler, gittiler. Sağdaki çalının uzanmış gitmiş tek dalına halkaları turuncu, ak, kara, mor bir kelebek konmuş, kanatlarını kapamış uyuyordu. Poyraz bir süre gözlerini kelebekten ayıramadı. Üç kelebek deniz yönünden döndü, zikzaklar çizerek birleşip ayrılarak tepeye doğru uçtular. Poyraz üç kelebeği önünden geçerken şöyle böyle gördü, görmemiş gibi aldırmadı. Onun gözü yerin usulca salladığı uzun ince dalın üstündeki kanatlarını birleştirmiş turuncu kelebekteydi. Parmakların ucuna basa basa çalının yanına kadar gitti, az ileride durdu. Esen ince yerde uzun dal bir o yana bir bu yana sallanıyor, kelebek dondurulmuş gibi yapıştığı dalda kıpırdayamıyordu bile. Poyraz kelebeği uyandırmamak için çalının yöresinde bir kez daha yavaş yavaş döndü, sonra biraz hızlandı, döndükçe hızını arttırıyor, ayaklarını yere vuruyor, patırtılar çıkarıyor, bağırıyor, gözünü bir kuş kadar büyük kelebekten bir türlü ayıramıyor, kelebek de bana mısın demiyordu. Poyraz uzun bir süre çalının yöresinde döndü, yorulduğu yere oturdu. Bir zaman sonra ayağı fırladı, değirmene girdi, değirmen taşının üstüne oturdu. Taşın üstündeki buğday tanelerini gözleri takıldı. Sevindi. Oldukları yerde duruyorlar diye düşündü. Yukarıdan bir kalın arı vızıltısı geldi. Ayağa kalktı. Yöresine bakındı. Köşede kırlangıç yuvasının üstünde bir eşek arısı. Ödü koptu. Bu kocaman arı kırlangıç yavrularını sokarsa hemen öldürür. Değil kırlangıç yavrularını, insanı soksa güçlü bir insanı bile anında öldürür. Dışarıya koştu, uzun daldaki kelebek daha öyle duruyordu. Çalının yöresini hızla döndü, dönerken kelebekten gözünü ayırmadı. Üst baştaki çalıya gitti, uzun, geniş, çok yapraklı bir dal kırdı. Arı yukarıda gürültüyle vızıldıyordu. Bir anda merdivenleri çıktı, o çıkar çıkmaz üç yuvada birden kocaman ağızları sonuna kadar açılmış, çıplak başları, çıplak gövdeleri kadar büyük, yavrular incecik boyunlarını uzatarak bastılar yaygarayı. Poyraz'ın gözü arıdaydı. Elindeki çalıyı arıya nişanladı. Ayaklarının ucuna dikildi. Çalıyı arının üstüne çırptı. Arı kaçtı, kurtuldu. Öbür köşede daha sert vızıltılarla dönmeye başladı. Poyraz saldırdı. Arı kaçtı. Arı kaçtı. Poyraz saldırdı. Birkaç kere de Poyraz'ın alnını, boynunu hedef alarak arı saldırdı, bereket versin Poyraz tetikteydi. Elindeki gür dalla saldırıyı önledi. Yoksa bu kocaman, yaşlılıktan morarmış kırmızı eşek arısı onu sokarsa öldürür, öldürmese bile iflah etmezdi. Kocaman pencere sonuna kadar açıktı. Poyraz arıyı oraya kadar sürüyor, arı pencereye yaklaşıyor, dışarıya çıkacakken geriye dönüyor, aşağı iniyor, değirmen taşının üstünde dönerken Poyraz yetişiyor, elindeki dalı arının üstüne var gücüyle indiriyor, taşın üstüne yapraklar dökülürken arı aradan kayıyor, soluğu kırlangıç yuvaların önünde alıyordu. Poyraz arıyı kovalaya kovalaya kanter içine kaldı, ayaklarına kara sular indi, vardı taşın üstüne oturdu, aklına Zehra geldi, gülümsedi. Arı değirmenin her bir yerini öfkeyle vızıldayarak dolaşıyor, Poyraz'ı deli divaneye döndürüyor. O çalıyı eline alıp kalkarken dışarıdan ayak seslerine benzer bir ses geliyor. Poyraz kulak kesiliyor, ses geliyor, kapının önünde duruyor. Poyraz fırlayıp kapıyı açıyor, Zehra'yı elinden tutuyor, gel diyor. İçeriye çekiyor, değirmen taşının üstüne gösteriyor. Zehra taşın üstüne oturuyor, çok terlemişsin diyor ona. Çok terlemişsin de ne demek? Tan yerleri ışırken başladık şu yukarıda öten lanetle cebelleşmeye. Ne demek harbetmeye? Çalıyı tepesine indire indire. Baksana çalıda yaprak bende hal kalmadı. Sarıkamış harbi gibi kıran kırana bir harp yaptık. Ben onu pencereden dışarı atamadım. O da birkaç kere canını dişine takarak savlet etti. Ben de hücumlarına şiddetle karşı koyup canımı kurtardım. Yoksa bu kocayıp morarmış, baksana sesine nasıl ötüyor, beni soksa dera kap öldürürdü. Poyraz, Zehra ile bir gün olur da buluşursam, onunla buluşur buluşmaz elini tutar tutmaz kirp der de canım çıkar diyordu. Şimdi ise soğukkanlıydı, içine sevinç dolmuştu, iliklerine kadar sevgiye kesmişti. Gülerek Zehra'nın elinden tuttu, bak dedi, bak şu kocamış belaya bak. Nasıl da öfkeden kudurarak, ölerek, öfkeden dellenerek, vızıldayarak geberiyor. İnat etmiş, dışarıya çıkmıyor. Peki çıkmasın. Bana ne ama? Yukarıda 3 tane kırlangıç yuvası var. Hepsi de kocaman sarı ağızlı yavrular. Ağızlarını öyle bir açıyorlar, öyle yaygara koparıyorlar ki, ada yerinden oynuyor sanırsın. Arı ne yaptı sana? Poyraz kaşlarını çattı. Ne mi yaptı? Ne mi yaptı bana? O arı var ya, o kırlangıçların düşmanı. Ne yaptı sana? Eşek arıları kırlangıçların düşmanıdır. Onların yavrularını sokar sokar öldürürler. Bir de yılanlar düşmandır kırlangıçlara. Kırlangıçlar en çok yılandan korkar. Bir yılan gelir, şu düz duvara tırmanır, kırlangıç yavrularını yutar. Kırlangıçlar da bunun için yuvalarını evlerinin içine yaparlar. Kalktı, Zehra'nın elinden tuttu, kaldırdı. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı çıkarlarken merdivende kucaklaştılar. Kucak kucağa bir süre öyle kaldılar. O kadar kendilerinden geçtiler ki basamağa sağılıverdiler. Kırlangıç yavrularının yaygaraları ortalığa alıncaya kadar kendilerine gelemediler. Poyraz doğruldu. Anaları onlara yiyecek getirdi, dedi. Hadi yukarı çıkalım. Yukarıya birbirlerine sarılmış çıktılar. 3 kırlangıç yuvasındaki yavrular kefli ağızlarını ardına kadar açmışlar. Tüysüz boyunları kopacak kadar başlarını analarına uzatmış, onların ağızlarına yiyecek koyacak gagalarını bekliyorlardı. Gagalar açılmış, kefli sarı ağızlara girip girip çıkıyordu. İşleri biten 3 kırlangıç da ok gibi pencereden dışarıya çıktılar. Yavrular da yaygaraya kestiler. Arı daha da azmış, öfkeli vızıltısıyla yukarıda var gücüyle dönüyordu. Poyraz dalı yerden aldı, elinde şöyle bir tarttı, yukarıda dönen arının üstüne hızla indirdi. Arının ölüsü duvarın dibine düştü. Poyraz gülerek, kırlangıç yavrularını ölümden kurtardım, dedi. Birbirlerine sarılmış merdiveni indiler, taşın üstüne oturdular. Bu değirmeni işleteceğim, dedi Poyraz. Kızın eli onun saçlarındaydı. İnceden, sevecen okşuyordu. Kanatlar boşuna dönüyordu. Değirmeni çalıştıran ustaların hepsi Yunanistan'a gönderilmişti. Ada dolunca belki usta da bulunurdu. Bu eşek arıları çıplak yavruları sokmayı sever. Bir arı günde 100 tane tüysüz yavru sokar. İnsanları da sokar. Çocukları sokarsa öldürür. Büyükleri şişirir ya öldürmez. Kolay kolay da öldürülmezler. Onların yuvalarına çomak sokulmaya görsün. Büyük eşek arıları öfkeli evlerin aralarına düşerler, evlere saldırır, önlerine geleni sokar, davul gibi şişirirler. Onlardan başka soktukları kimi büyükleri bile öldürürler. Ben burada çok eşek arısı yuvası gördüm. Kaya deliklerinin hemen hepsinde eşek arılarının yuvası var. Ben o delikleri görür görmez oralardan kaçar soluğu kıyıda alırım. Bunlar köylere kasabalara da baskın yaparlar. Yani kızgın arılar köyleri kasabaları doldurunca insanlar kapılarını pencerelerini kapatır evlerine sığınırlar. Karanlık kavuşuncaya kadar dışarıya çıkmazlar. Bir de bu arılar kavun karpuz kabuklarının içine severler. Ben çocukluğumda bizim karpuz tarlasını gece gündüz tek başıma beklerdim. Karpuz tarlası akarsuyun kıyısındaydı. Çardak 4 uzun direğin üstündeydi. Çardağın üstü yeşil çam dallarıyla örtülmüştü. Çamların altındaki tahtaların üstünde yatağım seriliydi. Gece uyumaya çardağa uzun merdiveni dayayarak çıkar, merdiveni de yanıma çeker, yatağımın yanına uzatırdım. Bir de ay ışıklı gecelerde çığıltılarla akan çayda yukarı sıçrayan balıkları gün ışıyıncaya kadar seyrederdim. Sabah olunca merdiveni indirir, suyun kıyısında kahvaltımı yapar, aydınlık suyun dibindeki arka arkaya dizilmiş uçan balıkları seyrederdim. Balıkların uçan gölgeleri çakıl taşlarının üstünden kayar giderdi. Bir de bana yoldan çok konuk gelirdi. Konuklara çaykaralarda soğutulmuş kavun karpuz verirdim. Onlar buz gibi soğutulmuş kavun karpuzları yer, kabuklarını çardağın dört bir yanına atarlardı. Eşek arıları gelir, kabukların içine çokuşurlar. Gün akşam oluncaya kadar kabukların içi dolar taşardı. Ben de kocaman karpuzları kimi günler dilimler, olduğu gibi güneşin altına koyar, arılar da karpuzlara üst üste konarlar, pul pul ışıklı kanatları gün altında çakar sönerdi. Arıların koyu kırmızı gövdeleri, uzun sarı halkalı kuyrukları, kuyruklarında çelik mavisi iğneleri, bal arıları sokarsa iğneleri insanın derisinde kalır. İğnesiz arılar yaşamazlar. Yüzlerce bal arısının soktuğu insanlar ölmeyebilirler. Bir eşek arısı soksa bile bir insanı yarı canlı eder. Hele birçok arının birden sokması bir insanı öldürür. Eşek arıları çok öfkelidir. Bal arılarının, sarıca arının, daha birçok arının petekleri vardır. Bunların petekleri çalı dallarında, ağaç gövdelerinde olur. Eşek arılarının yuvaları kaya, duvar deliklerinde olur. Eşek arılarını öfkeden delirten yuvalarına çomak sokmaktır. Yuvalarından öfkeyle dışarıya uğrayan öfkeli arılar önlerine kim çıkarsa saldırırlar. Yalnız arılara dokunmazsan insana hiçbir şey yapmazlar. Gelir çokuşurlar karpuz kabuklarının kırmızı karpuz dilimlerinin üstüne, karanlık çökünceye kadar orada kalırlar. Karanlık çökünce karpuzların üstünde bir tek arı bile kalmaz. Eşek arıları hiçbir şeyden korkmazlar. Karanlıktan korktukları kadar. Zehra'nın eli Poyraz'ın saçlarındaydı. Yavaş yavaş onun saçlarını okşuyordu. Poyraz ise durmadan konuşuyordu. Arılar gün doğar doğmaz karpuz dilimlerinin kabuklarının üstüne çokuşurlar. Uçmazlar, orada öyle karanlık çökünceye kadar kalırlardı. Karanlık basınca da karşı kıçalıların dibinde ateş böceklerinin ışıkları kıvılcım gibi yöreye saçılırdı. Ben ateş böceklerinin ışıklarını sönünceye kadar uyumaz, kıvılcımlar kesilinceye kadar bakardım. Ondan sonra da uyur, sabaha karşı da yukarıda kayalıklardan gelen puhuların sesleriyle uyanırdım. Hemencecik de anam bana sabah kahvaltısını getirir, karşı karşıya oturur, yemeği birlikte yerdik. Anamla Çerkezce konuşurduk. İçindeki Kafkas hasreti bitmez tükenmezdi. Kafkas dağlarının pınarları, suları, atları, yiğitleri, Ruslarla savaşları, bal arıları, ak petekli balları, gözü kanlı ak Kafkas beyleri, çiçekleri, çiçeklerinin kokusu daha burnumda. Dedemin hali daha beterdi. Hep Allah bana Kafkas topraklarına gömülmeyi nasip etsin derdi. Türkülerimiz Çerkezceydi. Hepsi de Kafkas üstüneydi. Her gün, her gün bir gün gelip Kafkas dağlarına dönmek. Dedem yaşlandıkça Kafkasya'yı sabahtan akşama kadar konuşmaya başladı. Köyün yaşlıları her gün sabah erkenden giderler, Aşık Hamza'dan memleket türkülerini dinlerler, ağlarlardı. Aşık Hamza da yaşlıydı. O da Kafkasya hasretinin ateşiyle yanıyor, türkü söylemeden de duramıyordu. Anamın da sesi güzeldi. O da Kafkas türküleri söyler, herkese ağlatırdı. En çok da uğur böceklerine meraklıydı. Her geldiğinde bütün bostanı arar, bir dalın altında, bir yaprağın üstünde, küçük pürenlerin, dikenlerin dibinde bir uğur böceği bulunca deliye dönerdi. Bu sefer de mavi çiçekli pürenleri, bostanı, yöreyi uğur böcekleriyle dolmuş gördüğü kırmızı, kara benekleri elinde alıp uç uç yaptı. Uçmadan önce de dudakları kıpır kıpır böceğin kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Böcekler tam bir hafta sanki gökten yağdılar, yerden bittiler. Her yer kırmızıya kesti. Bir hafta sonra da ortalıkta bir tek uğur böceği kalmadı. Ondan sonra da anam bostana uğramadı. Azığımı da küçük kız kardeşim getirmeye başladı. Pürene konan uğur böcekleri püren kokarlar. Sonra savaş anlatmaya başladı. En küçük ayrıntısına kadar çarpışmaları, korkularını, ölümü her gün yaşadığını, çarpışmaya girmeden korkudan deli olduğunu, çarpışmaya girdikten sonra iliklerine işlemiş korkunun usul usul geçtiğini söyledi. Çölün yıldızları, çölde dünyanın çok geniş olduğunu, Yezidi kırımını, kızların memelerinin kesilip kumların üstüne atılıp seyirdiği yere gelince birden sustu. Aralarında uzunca bir sessizlik oldu. Kız elini onun başından çekti. Elini çeker çekmez de onu kucakladı. Birbirlerine sarılmış ayağa kalktılar. Bir süre birbirlerine sarılı kaldılar. Birbirlerinden nasıl koptular, nasıl dışarıya çıktılar bilemediler. Kız zeytinliğe indi, Poyraz eve geldi, kendini yatağa attı. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, ter içinde kalmıştı. Feleğin çemberinden geçmiş Lena hiç şaşırmadı. Yatağın üstüne sırt üstü, gözleri kapalı serilmiş delikanlıya orada durup bir süre baktı. Sonra mutfağa girdi, bir ateş yaktı, çaydanlığı ateşe koydu, ıhlamur kaynattı. Daha gözlerini açmamış Poyraz'a geldi, kalk oğlum dedi. Sana ıhlamur yaptım, iyi gelir, terini alır. Elinden tuttu, kaldırdı, Poyraz gözlerini açtı, Lena'yı görünce gülümsedi. Kalk yavrusu. Poyraz kalktı, sallanarak gitti, koltuğa oturdu. Lena ağzı yaldızlı büyük bardakta ıhlamur getirdi. Ihlamur kokusu odayı aldı. Poyraz tüten bardağı alırken Lena'ya gülümseyerek bardağı kokladı. Sonra ışığa tuttu. Ardından da usulca içmeye başladı. Sen ıhlamurunu iç. Çaydanlık ocağın üstünde. Ben şimdi gidiyorum. Gider hemen de gelirim. Ben gelinceye kadar sen doldur iç. Sana iyi gelir. Çıktı gitti, Zehra'ların evine vardı. Zehra bir koltuğa yumulup oturmuş, gözlerini önündeki halıya dikmişti. Lena'yı görür görmez ayağa fırladı, gözlerini onun gözlerinin içine dikti. Lena gözlerini kaçırdı, dört bir yanına baktı. Karşı odadan kendine doğru gelen Nesibe'yi gördü. Nesibe gülüyordu. Hoş geldin Lena ana, buyur otur. Hoş bulduk kızım, dedi Lena, sessiz sevinçliydi. Zehra Lena'yı kucakladı. Hoş geldin ana, otur ana. Lena'yı karşısındaki koltuğa oturttu, Nesibe de oturdu. Ağa efendiyi göremiyorum. Sen gelmeden biraz önce çıktı. Çınarların altında belki. Ana bir çay içer misin? Lena ana bir kahve içer misin? Lena'nın içi alıp alıp veriyordu. Hemen kalkıp eve gitmeli, Poyraz'ı görmeliydi. Bir ancık bile duramazdı. Kızlar bir sevgi yumağıyla sarmışlardı onu. Acelesi vardı, acelesi vardı. Şu dünya iyisi kızlara bunu nasıl anlatmalıydı? Birden ayağa fırladı. Gitmeliyim kızlarım. Gitmeliyim. Ocakta çaydanlığı bıraktım. Şimdiye taşmış ocağı söndürmüştür. Poyraz'a oğluma ıhlamur kaynatıyordum. Siz de hemen ıhlamur kaynatıp için. İyi gelir, iyi gelir diyerek çarçabuk çıktı, gitti. Merdivende bile iyi gelir, iyi gelir diyordu. Poyraz Lena'yı pür telaş görünce elindeki bardağı masanın üstüne bıraktı, ayağa kalktı. Ana ne oldu sana diye sordu. Beni kucakladı, dedi Lena. Beni kucakladı. Zehra beni kucakladı. Musa Kazım Ağa Efendi çınarların altına oturmuş tek başına. Düşünüyor. Beni kucakladı. Şimdi de o da ıhlamur içiyor. Gel ana, şuraya otur. Karşısındaki koltuğu gösterdi. Sen de ıhlamur iç. Poyraz'a değirmende ne oldu diye düşündü. Değirmenin dönen kanatları gıcırdıyordu. Başının üstünde yalım yalım top gülleri geçiyordu. Yalım güllerinin altında karıncalar gibi çırılçıplak askerler dağlara tırmanıyor. Orada dimdik donup kalıyorlardı. Birden kırlangıçları anımsadı. Pencereden her gidişlerinde yavrularının gövdelerinin büyük başları sonuna kadar açılmış. Koskocaman ağızlarıyla basıyorlardı yaygarayı. Onların yaygaralarından dolayı hiçbir şeyi, kanatların gıcırtılarını bile duymuyordu. İki kırlangıç evlerinin tavanına bir yuva yapmış, her gün belki 20 sefer açık bırakılan pencereden girip çıkıyor. Onların her girişlerinde de sarı ağızları ardına kadar açılmış tüysüz, bir parmak büyüklüğündeki et parçası yavrular kıyameti koparıyorlardı. Ne düşünüyorsun oğlusu? Kırlangıç yavrularını dedi Poyraz. Nerede gördün o yavruları diye sordu Lena. Bizim evde. Hangi sizin evde? Çocukken Ağa Efendi seni bekliyor herhalde. Oturmuş çeşmenin yanına. Yorgunluktan öleceğim ana. Bütün etlerim çekiliyor. Lena telaşla. Yat oğlusu yat. Hemen gir yatağına da yat. Ben seni soyarım. Dedi. Yok ana ben soyunurum. Sağ ol. Ellerinden öperim. Kim gelirse gelsin. Vasili, Musa Kazım Ağa Efendi... Kim gelirse gelsin beni uyandırma. Kemiklerim sızlıyor. Hiç halim yok. Ölüm gibi bir şey. Lena kaşlarını çattı. Sesini yükseltti. Beni kucakladı dedi. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Beni kucakladı. Hadi sen yat. Odadan çıktı, mutfağa gitti. Bir süre orada iş gördükten sonra Poyraz'ın yanına döndü. Poyraz soyunmuş, giyitlerini askıya asmış, uykulara dalmış, etini kessen uyanacak değil. Lena, Poyraz'ı salt yemek saatlerinde uyandırıyor, özene bezene Zehra'nın da yardımıyla yaptığı güzel yemeklerini kalaylı bir tepsiyle yatağa götürüyordu. Ağa efendi de her gün kuşluk vakti geliyor eve, daha uyuyor mu diye Poyraz'ı soruyor, Lena'dan uyuyor sözünü duyunca Allah Allah ne oldu bu çocuğa diyerek geri dönüyor, sabrı da gittikçe taşıyor, yerinde duramıyordu. Günler geçiyor, ne Atina'dan ne de İstanbul'dan bir haber geliyordu. Her günde Poyraz'ın evine gidiyor, Poyraz'ı soruyor, Lena uyuyor diyordu Rumca. Onu bir kahve içmeye evine çağırıyor, o da onu kırmıyordu. Ağa efendi koltuğa çöküyor, otur oturmaz da Lena'ya Rumca övgüler düzüyordu. Sana çok saygı duyuyorum Lena, senden yiğit ne bir erkek var ne de bir kadın. Neden ki dersen, sen jandarmalardan, polislerden kaçarak, uzun yollar yürüyerek, aç kalarak, ayakların şişerek, dedelerinin mezarını gördün ya, sen bu dünyada da öbür dünyada da cennetliksin. Yurdunun, denizinin, adasının kokusu başka, öyle değil mi? Öyle ağa efendim, öyle. Ben ölüyordum, can çekişiyordum adaya yaklaşırken. Uzaktan adanın kokusu burnuma geldi, daha bu kadarcık kokuyla cana geldim. Adaya iyice yaklaşınca ayağa kalkıp adamı gördüm. Bakmayı unutmuş gözüm açıldı, adamı gördüm. Gözlerime inanamadım. Birden kokusu geldi burnuma. Hayal mi, düş mü derken bir çimdik attım bacağıma. Baktım ne hayaldeyim ne düşte. Adanın içindeyim. Koştum gittim at armut ağacına. Ağaç çiçekten gözükmüyor. Arılar da uğulduyor. Arıların kokusu geldi burnuma. Oturdum oraya. Belimi dayadım ağaca. Ortalıkta kim yok, kimse yok. Korktum. Bu insansız ada benim adam değil. Akşama kadar belim ağaca da dayalı orada kaldım. İnsansız ada benim adam değilmiş meğer. Geldiğime pişman oldum derken, ağlayacak halim kalmamışken, ötede bir insan karartısı gözüktü. İn mi, cin mi diye düşünürken ayağa fırladığımı, gelen karartıya koştuğumu, karartıya sarıldığımı biliyorum. Karartıdan bir ses geldi kulağıma. Ana, senin adın ne? Ben sordum ona. Alex, Panoyot, Petros, Kostas, oğlum sen misin? Ben değilim ana, dedi. Sonra da hoş geldin adama, dedi. Bu ada şimdi senin mi, dedim. Şimdilik, dedi. Ben onu kucaklarken çözülmüş yere yığılıvermişim. Gözümü açtım ki başucumda yakışıklı, güleç yüzlü bir çocuk. Ana senin adın ne? Bana Lena derler yavrusu. Ben bu adadan olurum oğlusu. Beni Yunanistan'a sürdüler. 4 oğlumun ikisi Ankara'da, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında. Aldı beni evine götürdü. Bana iyi baktı. Ben her gün ışır ışımaz armut ağacının altına gittim. Belimi armut ağacına dayadım, oturdum. Uğulduyan arıların, bir de çiçeklerin, bir de denizimin kokusu, bir de her öğle bu Poyraz oğlum bana güzel yemekler, o yukarıdaki pınardan su getirdi. Ben iyi oldum. Bu işte o Poyraz, insanların en iyisi. Sen de ona iyi bak. Uyuyor o. Ne var? Çok yorgun o. Yavaş yavaş kendine geliyor. Ancak çok yorgun insanlar böyle uyurlar. Kolay kolay kendilerine gelemezler. Demek çok yoruluyor. Bu sözleri söylerken ağa efendinin sesine bir tuhaflık vardı. Bu da Lena'nın zoruna gitti. Sırtında taş taşıyan da, denizlerde kürek çekenler, tarla sürenler de, harp edenler de, balık tutanlar da, yüreğinde yalım taşıyanlar da yorulurlar ağa efendim. Yüreğinde bir köz harmanı taşıyanlar da. En çok yorulanlar da ağa efendim bunlardır, dedi Lena, taşı gediğine oturttu. Bu sözleri de Rumca söyledi. Demek Poyraz oğlumuz yorgunluktan uyuyor ha? Yorgunluktan uyuyor. Ağa Efendi ile Poyraz konusu bitince başka konulara da geçtiler. Ağa Efendi bu cin kadınla konuşmaktan çok tad alıyordu. Lena da onu çok seviyordu. Ne güzel Rumca konuşuyordu. Tıpkı Yunan kralı gibi. Ağa Efendi akşama doğru kalktı. Lena onun evin kapısına kadar uğurladı. Yarın gene uğrarım. Sağ ol Ağa Efendim. Yarın oğlusu uyanır uyanmaz ben sana haber getiririm. Poyraz sabah erkenden uyandı. Lena o uyanmadan iki teneke su ısıtmış, hamamlığa koymuştu. Poyraz sıcak suya çok sevindi. Hemen yıkanmaya başladı. Tıraş oldu, tırnaklarını kesti, aynaya baktı. Yüzü solgundu ya, içi yeğininmişti. Tatlı bir duş içindeydi. Lena ona sakız kokan çamaşırlarını getirdi. Hamamlığın önündeki sandalyenin üstüne koydu. Büyük havlularla kurunarak hamamlıktan dışarıya çıktı. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.